Ayrım 18, Duman Olan Adam, My Sieur Val, Per Vahle, sayfa 263. Colbert kaşlarını çatarak adama yukarıdan baktı. Martin Beck'e bir bakış atıp kafasını salladı. Martin Beck derin bir nefes aldı. ''Şunu bilmelisiniz ki öyle ya da böyle her şeyi öğreneceğiz.'' dedi. ''Kimliğinizi tespit edebilecek tanıklar orada. O gece sizi havaalanından alan taksi şoförünü bulacağız. Yalnız mıydınız, değil miydiniz hatırlayacaktır. Eviniz ve arabanız uzman ekip tarafından incelenmeye alınacak. Hagalund'daki yanmış ev de öyle. Eğer orada bir ceset bırakılmışsa kalıntısı hayli hayli kalmıştır.'' ''Bak şu anda pek önemli değil. Alf Matson'a her ne olduysa, her nereye gittiyse onu bulacağız. Fazla saklanamayacaksın. Hiçbiri önemli değil zaten artık.'' Gunnarsson ona gözlerini dikip, ''Madem öyle, bütün bunların ne anlamı kalıyor?'' dedi. Martin Beck bu yorumu yıllar yılı, belki de ömrünün sonuna dek hatırlayacağını biliyordu. Durumu kurtaran Colbert oldu. Sesine hiçbir ton vermeden, ''Kasten ya da taksirle cinayet suçundan şüpheli tutuluyorsunuz. Doğal olarak resmi duruşma yapıldığında avukat bulundurabilirsiniz.'' Alf benimle beraber taksiye bindi. Buraya geldik. Evde bir şişe viskim olduğunu biliyordu ve bitirelim diye tutturdu. Sonra, ''Zaten bayağı içmiştik, kavga ettik.'' Sustu, omuz silkti. ''Konuşmama iyi ederim.'' ''Neden kavga ettiniz?'' dedi Colbert. ''Adam beni deli etti.'' ''Hangi açıdan?'' O mavi gözlerde birden bir değişim oldu. Kontrolsüzce ve zararsızdan çok uzak bir ifadeydi. ''Şey gibi davrandı. Eh, bazı laflar etti nişanlım hakkında. Bir saniye, nasıl başladığını açıklayabilirim. En üst sağ çekmeceye bakarsanız orada bazı fotoğraflar var.'' Martin Beck çekmeceyi açıp fotoğrafları buldu. Parmak uçlarıyla dikkatlice tuttu. Bir yerlerde bir deniz kenarında çekilmişlerdi ve tam da insanların rahatsız edilmeyeceklerini bilse plajda çekmeyi sevdiği türde fotoğraflardı. Martin Beck fotoğrafları hızlıca geçip tam bakmadı. En alttaki yamulmuş ve zarar görmüştü. Açık renk gözlü kadın fotoğrafı çeken kişiye gülümsüyordu. ''Ben banyoya gitmiştim. Döndüğümde Alf burada durmuş eşyalarımı karıştırıyordu. Bu fotoğrafları bulmuştu. Bir tanesini cebine atmaya çalıştı. Zaten o sırada ona kızgındım. Bu hareketi görünce gözüm döndü.'' Adam kısa bir saniye durdu, sonra mahcup olarak, ''Maalesef o detayları tam olarak hatırlayamıyorum.'' dedi. Martin Beck başıyla onayladı. ''Fotoğrafı ondan alıp uzağa koydum. O ise üstüme geldi. Sonra bas bas bağırarak ağzı bozuk laflar söylemeye başladı. Şey, Anne Louise hakkında. Elbette söylediklerinin baştan aşağı yalan olduğunu biliyordum. Ama onu dinlemeye daha fazla dayanamayacaktım. Çok yüksek sesle konuşuyordu, haykırıyordu yani. Sanırım komşuları uyandırmasından da korktum.'' Adam gözlerini tekrar öne eğdi, ellerine bakarak, ''Eh, o kadar da mühim değildi ama herhalde bir etkisi oldu.'' dedi. ''Tekrar etmeye çalışmak zorunda mıyım?''
''Şimdilik detayları boş verin.'' dedi Colbert. ''Ne oldu?''
Gunnarsson ısrarla ellerine baktı. ''Onu boğdum.'' dedi sessizce. Martin Beck 10 saniye bekledi. Sonra işaret parmağını burnunun üstünde gezdirip, ''Peki ya sonra?'' dedi. ''Birdenbire ayıldım ya da en azından ayılmış gibi hissettim. Alf yerde öylece uzanıyordu. Ölmüştü. Saat gecenin ikisiydi. Doğal olarak polisi aramalıydım. O sırada bana çok basit görünmedi ama.'' Bir saniye düşündü. ''Eh, her şey mahvolacaktı.'' Martin Beck başını sallayıp kol saatine baktı. Bu hareketi adamı hızlandırdı. ''Eh, burada herhalde bir 15 dakika oturdum. Ne yapsam diye düşünüp taşındım. Bu sandalyede. Durumun bu kadar kötü olduğunu kabul edemezdim. Olan her şey o kadar hayret vericiydi ki. Anlamsız gibi göründü bana. O sırada şunları kavrayacak durumda değildim. Birdenbire şey olan ben miydim? Ah şey, bunları sonra konuşabiliriz.''
''Matson'un Budapeşte'ye gideceğini biliyordunuz.'' dedi Colbert.
''Evet, elbette, pasaportu ve biletleri yanındaydı. Sadece eve gidip çantasını alacaktı. Sanırım bana bu fikri veren gözlüğüydü. Yere düşmüştü ve yerde öyle duruyordu. Özel bir gözlüktü. bir şekilde dış görünüşünü değiştiriyordu. Arkasından şuradaki boş ev aklıma geliverdi. Önceden balkonda oturmuş itfaiyenin tatbikatlarını izlemiştim. Yangın çıkarıp çıkarıp söndürüyorlardı her pazartesi. Ateşe vermeden önce etraflıca inceleme yapmıyorlardı. Geriye kalan o küçük daireyi de yakında tamamen yakacaklarının farkındaydım. Onlar için böyle daha ucuza geliyordu.
Gunnarsson Martin Beck'e hızlı ve çaresiz bir bakış fırlatıp aceleyle konuştu.
Sonra pasaportunu, biletlerini, arabasının ve evinin anahtarlarını aldım. Ondan sonra
ürperdi ama hemen kendini toparladı.
Sonra onu arabaya taşıdım. En zor kısım buydu. Ama ben ne diyeyim? Şanslıydım. Hagalund'a sürdüm.
Eski çiftlik evine.
Evet, orası zaten tamamen sessizdi. Alfie'yi tavan arasına taşıdım. Çok zor oldu çünkü merdivenlerin yarısı yanmıştı. Sonra onu kimsenin bulamayacağı bir moloz yığınının altına, zayıf bir duvarın arkasına koydum. Ölmüştü zaten, pek önemi yok diye düşündüm.
Martin Beck kaygıyla kol saatine baktı. Devam edin dedi.
Hava aydınlanmaya başlıyordu. Fleming Caddesi'ne gittim, bavulunu aldım, zaten hazırdı ve Alfie'nin arabasına koydum. Sonra buraya geri döndüm, biraz üstümü başımı temizledim, gözlükle ceketini aldım. Holde asılıydı zaten. Sonra onun evine geri döndüm. Orada kalıp beklemeye cesaret edemedim. Böylece arabasına bindim, Arlanda'ya sürdüm ve oraya park ettim.
Adam Martin Beck'e yalvaran gözlerle baktı.
Her şey çok kolay oldu. Sanki kendince bir uyum içindeydi. Gözlüğü taktım ama ceket çok dardı, kolumda taşıdım ve böyle pasaport kontrolden geçtim. Yolculuğu pek hatırlamıyorum ama her şey tereyağından kıl çeker gibiydi.
Oradan dönüşü nasıl planlamıştınız?
Bir şekilde bir yol bulunur dedim. En iyi yöntem Avusturya sınırına kadar trenle gidip oradan yasa dışı yollarla geçmeye çalışmak diye düşündüm. Kendi pasaportum cebimdeydi ve onunla Viyana'dan yurda dönebilirdim. Daha önce orada bulunmuştum. O yüzden çıkış tarihini pasaportuma vurmadıklarını biliyordum. Ama yine şanslıydım, öyle düşünmüştüm.
Martin Beck kafasını salladı.
Orada boş oda yoktu ve Alfie iki farklı otelde oda ayırtmıştı. İlk gece bir oteldeydi, adını unuttum.
Efiyosak.
Evet, olabilir. Neyse, oraya Fransızca konuşan bir grup insanla aynı anda girdim. O gün daha erken saatlerde otele vardıklarını tahmin ediyordum. Öğrenciye benziyorlardı, çoğunluğu sakallıydı. Alfie'nin yani Matson'un pasaportunu teslim ettiğimde görevli küçük gözlerdeki diğer pasaportları düzenliyordu. Otele kaydını yaptırmış olan insanların pasaportlarını. Bir saniye orada durdum, sonra görevli bir dakikalığına masanın yanından ayrılınca pasaportlardan birini yürütme fırsatım oldu. Bana uygun olanı bulana kadar üç tanesine bakmam yetti. Belçikalı biriydi. Adı Roderer miydi neydi, öyle bir şey. Neyse, bana bir çeşit şampanya markasını çağrıştırmıştı.
Martin Beck dikkatlice kol saatine baktı.
Ertesi sabah. Sonra Alfie'nin yani Matson'un pasaportunu bana geri verdiler. Ben de diğer otele gittim. Büyük ve ihtişamlı bir yerdi. Duna Otel'di adı. Pasaportu resepsiyona teslim ettim. Hala Alfie'nin pasaportuydu. Çantasını yukarı taşıdım. Taş çatlasın yarım saat kalmışımdır. Sonra oradan ayrıldım. Bir harita almıştım. Tren garına doğru yollandım. Giderken oda anahtarının hala cebimde olduğunu fark ettim. O yüzden önünden geçerken karakolun kapısına atıverdim. İyi bir fikir gibi gelmişti bana.
Hiç sayılmaz dedi Kohlberg. Gunnarsson cılızca gülümsedi.
Ekspres trenle Viyana'ya gittim. Sadece 4 saat sürdü. Önce Alfie'nin gözlüğünü çıkardım elbette. Paltoyu dürdüm. O noktada artık Belçikalı'nın pasaportunu kullanıyordum ve o da gayet iyi işledi. Tren çok kalabalıktı. Pasaport görevlisinin acelesi vardı. Görevli bir genç kızdı bu arada. Viyana'da Doğu Demir Yolları istasyonundan doğruca havaalanına taksi tuttum ve ikindi uçağıyla Stockholm'e döndüm.
Röder'in pasaportunu ne yaptınız diye sordu Martin Beck.
Yırttım. Parçaları da Doğu Demir Yolları istasyonunda tuvalete atıp sifonu çektim. Gözlük de öyle. Camını kırdım, çerçevesini parçaladım.
Peki ya paltosu?
İstasyonun kafeteryasındaki askıya astım.
Akşamına buraya dönmüştünüz değil mi?
Evet, hemen ofise gidip önceden yazdığım iki yazıyı teslim ettim.
Odada sessizlik hakimdi. Nihayet Martin Beck, yatağı denediniz mi diye sordu.
Nerede?
Duna'da.
Evet, gıcır diyordu.
Gunnarsson tekrar ellerine baktı, sonra sessizce,
zor durumda kalmıştım, sadece kendim için değil dedi.
Çabucak fotoğrafa baktı.
Eğer böyle talihsiz şeyler olmasaydı pazar günü nikahım kıyılacaktı. Ve?
Evet.
Aslında bir kazaydı bu, anlatabiliyor muyum?
Evet dedi Martin Beck. Kolberg son bir saattir kılını bile kıpırdatmamıştı. Şimdi birden omuz silkip sinir olarak tamam hadi gelin gidelim dedi. Alf Matson'u öldüren adam birdenbire havası alınmış gibi söndü.
Tamam, tabii dedi boğuk bir sesle. Üzgünüm.
Hemen ayağa kalkıp banyoya gitti. İki adam da kıpırdamadı. Ancak Martin Beck kapalı kapıya mutsuz bir ifadeyle baktı. Kolberg bakışlarını takip edip,
kendine zarar verebileceği hiçbir şey yok. Diş fırçasının cam kabını bile aldım dedi.
Başucundaki komodinde uyku hapları vardı. En az 25 tane. Kolberg yatak odasına gidip geri döndü.
Gitmiş dedi. Banyo kapısına baktı. Şey yapalım mı?
Hayır dedi Martin Beck. Bekleyeceğiz. 30 saniyeden uzun beklemediler. Oke Gunnarsson hiç istifini bozmadan çıktı. Zayıfça gülümseyip artık gidebilir miyiz dedi. Kimse ona cevap vermedi. Kolberg banyoya girdi. Tuvaletin üstüne çıktı. Sifon tankının kapağını açtı. Elini içeri sokup boş ilaç kutusunu buldu. İlacın etiketini okuyarak çalışma odasına geri döndü.
Vesperax dedi, tehlikeli bir ilaç.
Sonra Gunnarsson'a bakıp sıkıntılı bir sesle konuştu.
Çok gereksiz bir hareketti değil mi? Şimdi seni hastaneye götürmek zorunda kalacağız. Boynundan ayaklarına kadar bir önlük takacaklar ve gırtlağından aşağı plastik bir boru sokacaklar. Yarın yemek yiyemeyecek ve konuşamayacaksın.
Martin Beck telsizle araç çağırdı. Merdivenlerden hızlı hızlı indiler. Hepsi bir an evvel kurtulma niyetiyle hareket ediyordu.
Araba oradaydı. Midesi yıkanacak dedi Kolberg. Bayağı acil. Sizi takip edeceğiz.
Gunnarsson arabayı alındıktan sonra Kolberg bir şey hatırlar gibi oldu. Kapıyı bir saniye tutup otelden trene yürürken ilk önce yanlış istasyona mı gittiniz diye sordu. Alf Matson'u öldüren adam ona donuk tabiatından uzak gözlerle bakmaya başladı.
Evet, nereden bildiniz?
Kolberg kapıyı hızla kapattı, araba uzaklaştı. Direksiyondaki polis memuru ilk köşeyi dönerken sirenlerini çalıştırdı. Gri tulumlu polis memurları kül yığınları ve kararmış kirişlerin arasında yanmış ev mahallinde dikkatlice geziniyordu. Pazar yürüyüşüne çıkmış bebek arabalı ve pastane kutuları taşıyan küçük bir grup insan kordonla çevrilmiş alan dışında toplanmış, meraklı gözlerle bakıyordu. Saat 4'ü geçiyordu. Martin Beck ve Kolberg arabadan iner inmez Stenström bir grup polisin arasından sıyrılıp yanlarına geldi.
''Haklı mısınız?'' dedi. ''Orada ama ondan pek eser kalmamış.''
Bir saat sonra tekrar şehir merkezine doğru yoldaydılar. Eski şehir sınırını geçerlerken Kolberg, orada inşaat yapan firma bir hafta içinde buldozerle hepsini ezip geçecekti dedi. Martin Beck başıyla onayladı.
Elinden gelenin en iyisini yapmış dedi Kolberg felsefi bir yaklaşımla ve fena iş çıkarmamış. Matson'u biraz daha iyi tanısaymış, çantasında neler olduğunu inceleme zahmetine girseymiş ve pasaportundaki damgayı silmeye kalkışmakla uğraşmaktansa Kopenhag'da uçaktan inseymiş.
Cümleyi bitirmeden bıraktı. Martin Beck gözlerini ona dikmişti.
O zaman ne olurmuş? Yani sence o zaman paçayı kurtarabilir miymiş?
Hayır dedi Kolberg. Tabii ki hayır. Tartışmaya açık yaz havasına rağmen Vanadis kaplıcalarında bir sürü insan vardı. Yanından geçerlerken Kolberg boğazını temizleyip şöyle dedi.
Buna daha fazla devam etmen için hiçbir sebep yok. Senin tatilde olman gerekti.
Martin Beck saatine baktı. Bugün adaya gitmeye vakti olmayacaktı.
Beni Oden Caddesi'nde atabilirsin dedi.
Kolberg köşedeki sinemanın önünde durdu.
Hoşça kal öyleyse dedi.
Hoşça kal. Tokalaşmadılar bile. Martin Beck kaldırımda durup arabanın uzaklaşmasını seyretti. Sonra yolda çaprazlama karşıdan karşıya geçti. Oradan Metropol adlı restorana girdi. Bar loş ve hoş aydınlatılmıştı. Köşe masalardan birinde sessiz bir sohbet devam ediyordu. Martin Beck bara oturdu, viski dedi. Barmen sakin bakışlı, hızlı hareket eden ve kar beyazı ceket giymiş bir adamdı.
Buzlusu?
Evet, neden olmasın?
Tamam dedi barmen.
Harika, buzlusu ve duble viski. Üstüne tanımam. Martin Beck bar taburesinin üstünde 4 saat kaldı. Bir daha konuşmadı ama arada bir kadehini işaret etti. Beyaz ceketli adam da bir şey demedi. Böylesi daha iyiydi. Martin Beck şişelerin arkasında duran dumanlı aynada kendi yüzüne baktı. Görüşü bulanıklaşmaya başlayınca taksi çağırıp eve gitti. Daha holde soyunmaya başladı.
30. Bölüm. Martin Beck derin ve rüyasız uyuduğu uykusundan sıçrayarak uyandı. Battaniyesi ve çarşafı yere düşmüştü ve Martin Beck üşümüştü. Balkon kapısını kapatmak için kalkınca gözlerinin önünde yıldızlar uçuştu. Başı zonkluyordu, ağzının içi kupkuruydu. Banyoya girdi, zar zor bir hap daha yuttu, üstüne biraz su içti. Sonra yatağa geri döndü, yorganı kafasına kadar çekip tekrar uyumaya çalıştı. Kabuslarla dolu, yarı uykulu, yarı uyanık 2 saatin sonunda kalkıp uzun bir süre duşun altında durdu. Arkasından ağır ağır giyindi, sonra balkona çıkıp dirseklerini parmaklıklara, çenesini avuçlarına yaslayıp öylece durdu. Gökyüzü masmaviydi, açıktı ve serin sabah havasının içinde sonbaharı çağrıştıran bir uğursuzluk izliydi. Martin Beck bir süre tombul bir Dachshund'un binanın dışındaki küçük yeşillikte ağaçların arasında aylak aylak gezinmesini izledi. Buraya koru diyorlardı ama koru demeye 1000 şahit isterdi. Her dem yeşil ağaçların arasındaki zemin çam iğneleri ve çöplerle doluydu. Yazın başlarında bitmiş azıcık çim de çoktan ayaklar altında çiğnenip ezilmişti. Martin Beck tekrar yatak odasına dönüp yatağını topladı. Ardından bir süre odaların içinde gezinirken huzursuzdu. Ufak tefek, ıvır zıvır ve birkaç kitabı çantasına koyduktan sonra da evden ayrıldı. Metro ile rıhtıma gitti. Vapurun kalkmasına daha 1 saat vardı. O yüzden Martin Beck rıhtım boyunca denizin dibinden köprüye doğru yürüdü. Vapuru aşağıdaki iskeleye yanaşmıştı. Mürettebattan 2 kişi ön güverteye kocaman koliler yığıyordu. Martin Beck vapura binmedi fakat yürümeye devam etti. Bir fincan çay içmek için mola verdi ki sonrasında kendini çok daha kötü hissetti. Vapurun kalkmasına 15 dakika kala ada vapuruna bindi. Kazan dairesi çalışmaya başlamış, bacalarından beyaz dumanlar çıkarıyordu. Martin Beck güverteye çıktı ve tatiline yaklaşık 2 hafta önce ilk başladığı gün oturduğu yere oturdu yine. Artık hiçbir şey tatilini tamamlamasına engel olamazdı diye düşündü düşünmesine. Fakat artık tatilini ya da adayı düşününce içi keyif ya da coşkuyla dolmuyordu. Vapurun motoru gürledi, geri geri çıkmaya başladılar, vapur düdüğünü öttürdü. Martin Beck parmaklıklara yaslandı, köpüren suya gözlerini dikti. Bir yaz tatili hissi gitmiş, yerine sefaletin boşluğu kalmıştı. Martin Beck bir süre sonra oturma salonuna girip bir maden suyu içti. Tekrar güverteye çıktığında yerini spor giysili ve kep takmış, kırmızı suratlı şişman bir adam kapmıştı. Martin Beck gerilemeye vakit bulamadan şişman adam kendini tanıttı ve avucunun içi gibi iyi bildiği adaların güzelliği hakkında alelade konuşmaya ve bir şeyler anlatmaya başladı. Martin Beck adamı duygusuzca dinlerken adam önünden geçtikleri adaları işaret edip isimlerini söyledi. Martin Beck nihayet bu tek taraflı muhabbeti keserek kapalı salona kaçtı. Yolculuğun geri kalanı boyunca sert muşamba kaplı banklardan birinde loş ışıkta uzandı ve tavandaki pencereden sızan yeşilimsi ışıkta uçuşan toz parçacıklarına baktı. Negren vapur iskelesinde motorlu teknesiyle onu bekliyordu. Adaya yaklaşırlarken motoru kapattı ve teknenin kıyıya doğru süzülmesini ve Martin'in aşağı atlayabilmesini sağladı. Sonra motoru tekrar çalıştırdı. Köşeyi dönüp gözden kaybolana kadar el salladı. Martin Beck küçük kulübeye doğru yürüdü. Karısı evin arkasındaki alanda bir battaniyeye çırılçıplak uzanmış güneşleniyordu.
Merhaba.
Merhaba, geldiğini duymadım.
Çocuklar nerede?
Tekneyi de açıldılar.
Aa,
bu da peşte nasıldı?
Çok güzeldi. Sana yolladığım kartı almadın mı?
Hayır.
Sonra gelir o zaman. Kulübenin içine girdi, bir avuç su içti ve gözlerini duvara dikip bomboş durdu. Kolyeli sarışın kadını düşündü. Acaba o kapı eşiğinde zili çala çala ve kimse kapıyı açmadan uzun süre dikilmiş miydi? Ya da daireye gelmesi iyice geç olmuştu da içeri girdiğinde cımbız ve pudralarla evi didik didik eden polislere mi rastlamıştı? Karısının içeri girdiğini duydu.
Gerçekten nasılsın peki?
İyi değilim dedi Martin Beck.
Kitabın sonu. 26 Nisan 2020. Sayfa 278.